Ayrım 50.
İzmir'e Yunanlı yerine İtilaf işgali teklifi. Böyle bir İtilaf işgalinin mıntıkadaki İngiliz menafiini daha iyi koruyacağı iddia edildi. Konstantinopol, 10 Teşri Nisani 1920. Yunan işgali altındaki İzmir'de Şarkı Karip hakkında vasi malumatı olan İzmir'de sakin bir İngiliz, mıntıkanın istikbali hususunda tarafımıza şunları beyan etmiştir. Biz İzmir ve havalisindeki arazide deniz ve maden ticareti gibi karlı işlere sahip bulunmaktayız. Memlekette en müessir şekilde idare edilen demiryolu bir İngiliz kumpanyasına aittir. Anadolu mallarımız için ehemmiyetli bir pazardır. Bu itibarla Garbi Anadolu'daki ekalliyetlerin Türk intikamından mahfuziyetinin bizim vazifemiz olduğu iddia edilebilir. O zaman bizim bu ahaliye karşı şeref borcumuz ne olacaktır? İzmir'in bir intikal yaşaması mecburidir. İyonya ile Bursa dahil Balıkesir, Bandırma mıntıkası 3 veya 4 İtilaf Devleti livası tarafından tahtı işgale alınmalıdır. Daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Türkler ne miktar akılsız da olsa Düveli Muazzam'ın kıtalarına hücuma tevessül etmezler. Bu müttefik kıtaları İzmir'deki fevkalade bir komiserin emri altında bulunmalı, bu komisere bir kontrol komisyonu yardım etmelidir. Aynı İngiliz tebaasının fikrince böyle bir hal şekli Yunanlılar tarafından da reddedilmeyecektir. Zira Yunanlıların kısmı azamı askerlik şerefini muhafaza ederek ve mıntıkadaki müstehlik olmayan dindaşlarına zarar vermeden Asya müşkilatından halas olmayı arzu ediyorlar. Times 20 Teşri Nisani 1920. Ufukta Ankara Kalesi. Ankara erken bir kar tozu şehrin üzerine incecik ufalanıyor. Havada gümüş grisi bir tülbent, henüz her taraf beyaz değil, yakın bir minareden Davudi bir müezzinin ikindi ezanı duyuldu. Uzak minarelerden başka ezanlar, sanki onun perde perde yankılanışı. Taşan'a giden caddede yüklü kağnılar ağır ağır akıyordu. Yanları sıra ayağında çarık, elinde övendire, şalvarı yamalı kadınlar ki soludukça sağa sola buhardan kalın harfler bırakmaktadır. Elif, Lam ve Cim. Soğuk kar zerreleriyle yüklü ve bezdirici. Atlı eşekli köylü kalabalığı, nal sesleri, anlaşılmaz konuşmalar ve bol tütün dumanı dağıtarak kırsala uzaklaşıyor. Eskisine oranla daha yoğun ve hareketli bir şehir görüntüsü. Bu arada üşümüş, avuçlarını hohlayan izinli neferler. Uzaktan başka atlılar peydahlanmıştı. Kim oldukları yaklaşınca anlaşıldı. Çerkez Ethem Bey ve fedaileriymiş. Başlarında şahane atı ve gösterişli kalıbıyla Ethem Bey. Sağına soluna, önüne ardına güvenilir çavuşlarını almış, hafif süratli Taşan'a ilerliyorlar. Nal sesleri önce yaklaşıyor, sonra uzaklaşıyor. Baytar Miralay Galip Bey yanında iki mebus, atlıların geldiği tarafa yürümekteydi. Grup yakına gelince üçü de duraklayıp baktılar. Galip Bey, Ethem ve takımının ardından tükürür gibi mebuslara dedi ki, ''Çerkez Ethem bu. Kuvayi seyyareyi Tevfik Bey'e bıraktı. Hanidir burada? Güya hastaymış. Bahane. Komitacılık yapıyor. Hasmi Zevahir'de yeni Garp cephesi kumandanı İsmet Bey'dir.'' Kulak asmayın, asıl hedefi Reis Paşa. Mebuslar müteahhir aynı anda ve bir ağızdan yapma yahu dediler. Yarım saat sonra Taşan'ın kapısının önünde Ethem Bey'in atlıları atlarından inmiş sigaralarını yakmıştır. Kumandanlarını bekliyorlar. İki yanlarından hana girip çıkan her çeşit insan, sarıklılar, fesliler, kalpaklılar, hatta çarşaflı bir iki kadın, bağlanmış bekleşen at eşek vesaire. Üşümüş ve miskin sokak köpekleri kuytularda siftiniyor. Taşan bu eski ve köhne yapı üzerine ufak ufak dağılan kar tozunun altında büsbütün içine kapanmış soğuk ve karanlık görünüyor. Atların aksırığı olmasa dona kalmış bir hayal sanılacak. Duvara Rusça bir afiş yapıştırılmıştı. Üstünde profilden burun buruna Lenin ve Troçki çizilmiş. Kargacık burgacık Rusça yazılar, ayrıca eliyle kızıl yıldızı göğe kaldırmış bir amele resmi. Dışarıdan mahcup ve utangaç bir tambur sesi işitiliyor. Yoksa Emin Ağa'nın acemi maşiran peşrevi midir? Diyarbekir mebusu Hacı Şükrü Bey odasında Ethem Bey'i ağırlıyordu. Hacı Şükrü Bey, Aydın Cephesi eski Kuvayi Milliye Kumandanı, son derece cana yakın, neşeli bir adam. Odasında tam bir bekar odası dağınıklığı, bir kenarda kurulmuş pirinç semaver, üzerinde çaydanlık fokur fokur, öte yanda menevişli nargile. Arkalıksız tek iskemleye Ethem Bey buyur edilmiş. Hacı Şükrü Bey geceleri yatak diye yattığı sedirin üzerine yan gelmiş, semaverden pul pul yaldızlı istikanlara çay koymakla meşgul, bir yandan alaylı alaylı konuşuyor. Meyni müskirat kanunu çıkalı rakıyı da bu bardaklarda içiyoruz. Çay anason kokarsa artık kusuruna bakılmayacak. Ethem Bey sinek kovarmış gibi elini salladı. Latifenin de tam sırası. Zaten burnumdan soluyorum. Hacı Şükrü Bey çay fincanını uzatırken başka daha ciddi bir sesle "Hatalısın. Senin gücün Kuvayi seyyar ediyor. Onun başında olmadın mı ne sen işe yararsın ne o. Ağabeyim başında kifayet etmez miymiş?" Hacı Şükrü sinsi sinsi çayını karıştırıyor. "O Reşit Bey'e merbut. Reşit Bey'in hayalini bilir misin?" Eğildi, sır söyler gibi fısıltıyla "Müdafaa-i Milliye Vekili olmak" dedi. "Ya, onu olamazsa eğer Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi olmalıymış." Çayından bir yudum aldı, aşağı kurtarmıyor. Ethem Bey dalgın, hala çayını karıştırmaktaydı. Yüzü sarkmış, sakalları uzamış hissini veriyor. Besbelli canı sıkılmış, konuşmadı. Oluşan sessizlikte uzaktaki tamburun nameleri belirginleşiyor, hep aynı acemi şiran. Ethem Bey belki de lafı değiştirmek maksadıyla öyle dalgın ve düşünceli soracaktır. "Kim çalıyor yahu bunu?" "Hacı Şükrü Bey." "Hafız Rüstem Efendi" dedi. Kısacık sustu, saygılı bir sesle ilave etti. "Fevkalade derin hocadır ha." Yeniden sessizlik, o uzak tambur, uyuyan mutlu bir kedinin ronronu gibi nargilenin tokurtusu. Ethem Bey biraz önce duyduklarını içine sindirememişti. Daha çok kendine konuşur gibi dedi ki, "Ağabeyimin gözü yüksektedir, bunu bilirdim, bilirdim de neden bana hiç bahsetmiyor?" Hacı Şükrü Bey çayını höpürdeterek yudumluyordu. Bir an ona acırmış gibi bakıyor, sonra başını sallayıp cık cık ederek sözünü az önce kaldığı yerden sürdürdü. "Kendini aldatma kardeşim. Reis Paşa ne ağabeyine fırsat tanır ne sana. Burada kaç kere münakaşasını yapmadık mı? Badema ya devlet paşa ya kuzgunleşe." Kollarını iki yanına açıp sözünü tamamladı. "Lamı cimi kaldı mı bunun?" İstasyonda bir sevkiyat treni kalkmak üzere. Buharlı, bembeyaz soluması işitiliyor. Tiz bir düdük çaldı, tiz ve kısa, arkasından üçüncü kampana. İnce ince ufalanan kar tozunun arasından katar, lokomotifin, zahmetkeş gayreti, tekerleklerin raylardaki muttarit şikayetiyle uzaklaşıyor. Tarihinin bilinmez hangi derinliklerinden gelen Mehmet, tarihinin yeni meçhullerine gitmektedir. Seryaver Salih Bey tam o sırada direksiyon binasına gelmişti. Bir nefer koşturdu, atının yularından tuttu, o atı ahıra çekmeye götürürken Salih Bey cümle kapısına yürüyor. Nöbetçiler selama durdular. İçeride gizli kireç ve gaz kokusu, pencere içine yığılmış dosyalar, yeni taşınmışlık savrukluğu, henüz döşendiği her halinden belli kalemi mahsusta Hayati Bey yazı masasının başına oturmuş ziyaretçi kabul ediyor. Baytar Miralay Galip Bey elinde boşalmış kahve fincanı iri ve suçlayıcı jestlerle konuşmaktadır. Kahve ikram edilmiş, sigara tutulmuş, kül tablası izmarit yüklü. Epeydir oturduğu açık. Dışarıdan gittikçe uzaklaşan Cihet-i Askeriye Katarı'nın gayyur soluması ve dokunaklı çığlıkları işitiliyor. "Kendim Garp Cephesi'nde Serbaytarım ben. Meselenin içindeyim yani. Vahameti meçhulüm değildir. Bunlar yani Çerkez Ethem ve hempaları İsmet Bey'e muarız. Neden? Çünkü efendim istedikleri gibi asıp kesemeyecekler. Hayati Bey sakin fakat sabırsız sordu. Bugün şahide olduğunuz hadise neydi Miralayım? Acaba sadede gelsek? O sırada Salih Bey kapıdan içeriye girmişti. Durumu derhal kavradı. Miralay Galip Bey'i bir süre ayakta dinleyecektir. Hastayım bahanesiyle Ankara'da komplo kuruyor. Avanesiyle taşına gidiyordu. Neden? Orada kiminle ne dolap çevirir bilemem. Tahkik vazifesi elbette size tereddüt ediyor. Salih Bey ile Hayati Bey manidar bakıştılar. Salih Bey son derece saygılı müdahale etti. Miralayım ben meclis seryaveri Salih. İkazınıza müteşekkiriz. Behemahal icabına tevessül edilecektir. Miralay Galip Bey memnun ayağa kalktı. Elinde sallayıp durduğu boş kahve fincanını o zaman fark ediyor. Biraz şaşkın usulca sehpaya bırakırken ala dedi. Aliyülala. Hayati Bey'i başıyla selamladı. Ben vicdanı vazifemi yaptım. Salih Bey onu kapıya kadar geçirdi. El sıkıştıkları sırada son uyarısını dinleyecektir. Ha, az kalsın unutacaktım. Bir de Çerkeslik davası var ki fevkalade mühim. Kuvayi seyyarede kim ki Çerkestir? O imtiyazlı. Günden güne terakküm ediyorlar. Mukayyet olunuz. Hadi eyvallah. Siz merak buyurmayın. Hali teyakkuzdayız Miralayım. Güle güle, devletle. Galip Bey çıktıktan sonra Salih Bey döndü. Hayati Bey'e baktı. Yüzünde ciddi, biraz şaşkın, biraz endişeli bir ifade. Doğru yazı masasının başına geldi. Oradaki telefonu çevirmeye başladı. Bu arada Hayati Bey diyor ki, yahu Miralay'ın dedikleri istihbaratımızı teyit etmiyor mu? Acaba etraflıca bir rapor tanzim etsek? Salih Bey telefonu kulağına alırken ciddi ve kararlı gülümsedi. Paşa'yı haberdar edeceğim. En iyisi budur. Reis Paşa kötü bir gece geçirmişti. Civar köylerden kopmuş başıboş birkaç köpek nizamiyenin az ötesinde bir araya gelmiş durup durup uluyor. Aç mıdırlar? Çayın az berisinde ya da kıyısında olmalı. Öyle bir uluma ki derin bir bedbahtlığı, içinden çıkılması gayri mümkün bir nevmidi girdabını hatırlatıyor. Akşam Bekir Çavuş gözlerini kısarak camlardan ufka yığılan bulutlara bakmış bir toprak adamı önsezisiyle ''Hava bozdu paşam'' demişti. ''Emrin olursa sobayı tutuşturayım.'' Ne isabet! Yakmasaymışlar demek gece boyunca paşa içi sıra sürdürdüğü titremeyi bir zelzele gibi bütün vücuduyla yaşayacakmış. Yazın unuttuğu iki koku, yanmış çıra ve is kokusu sansar gibi ortalıkta dolaşıyor. Eğilmiş önündeki dosyayı tetkik ediyordu. Yalnız kalmayı hassaten istemişti. Haleti ruhiyesi biraz bozuk. Hem meselenin teferruatına vakıf olabilmek için muhaberat evrakını gözden geçirecek hem de biraz kendini dinleyecekti. Sağlığının düzgün gitmediğini biliyor, buna fena halde kızıyor. Öyle ki Samsun'dan beri üzerine titreyen Doktor Refik Bey tepkisinden çekindiğinden mutat ikazlarını hayri seyretmişti. Bekir Çavuş'tan birkaç kahve istedi, üst üste içti, kafası hayli dağınık, nedense rabıtalı düşünemiyor. Onu toparlamaya çalışır. Bire içi soğuk omuzlarında bir ürperme gezinmektedir, bir türlü ısınamadı. Oysa Konya hadisesinin muhtevasını ve teşekkül tarzını öğrenebilmesi kafasının dinçliğine bağlı. Ne talihsizliktir, hiçbir saadeti bütün şümulüyle idrak edemez olduk. Zira onu mutlaka bir felaket takip ediyor. Şark cephesinde Ermenilere karşı elde ettiğimiz muvaffakiyet de Konya isyanı gölge düşürdü. Konya ne kadarlık yer? Ankara'ya iki adım. İngilizlerin açık tahriki ve teşvikiyle Delibaş Mehmet bütün mülakatı kana boğmadı mı? Hiç unutamayacağı o serin fakat aydınlık teşrini evvel sabahı. Aldığı telgraf Konya postanesinden. Muhabere memuru Kasım Efendi tarafından keşide edilmiş. Kelimesi kelimesini hatırlıyor. Konya vilayeti asiler tarafından işgal olunmaktadır. Şimdi şehrin içine girdiler. Telgrafhane muhasara altındadır. Vali Bey telgraf gönderemiyor. Aman bize kuvvet gönderiniz. Ah bu adamın yüreğini yakıp közeden işgal telgrafları.
Ayrım sonu.